Ayrım 43, sayfa 362. Senten, Blaine'den çok daha önce uyandı. Uykuyla ziyan ettiği her saniyeye acıyordu. Dışarısı hala karanlık olmalıydı. Köşk, yüksek bir dağın eteğinde olduğundan günün ilk ışıklarını zaten alamıyordu. Ama bahçedeki kuşlar o uykulu sesleriyle ötmeye başlamışlardı. Senten duvarlara Takoma ve hanım eli sardırılmasını emretmiş, kuşların çevresi duvarla çevrili minik bahçeye gelmesini bu yolla sağlamıştı. Yine onun emriyle kuş yemi konan kutular iki günde bir bahçıvan tarafından dolduruluyordu. Aylar sürmüştü kendine uygun bir köşk bulması. Bir kere çevresi kapalı olmalıydı. Hem kendi daimlerini hem Blaine'in yeni Bentley'ini alacak kadar park yeri olmalıydı. Bu arabaların ikisi de derhal dikkat çekebilecek türdendi. Parlamento binasına ve Blaine'in bakanlık binasındaki çalışma odasına 10 dakikada yürünebilecek kadar yakın olmalıydı. Dağ manzarasını almalı, moda olmayan bir mahallede olmalı, tanıdıklarla burun buruna gelme ihtimali bulunmamalıydı. Ama bunların hepsinden önemlisi onun sevebileceği bir yer olmalıydı. Bu eve ilk girdiğinde duvarlardaki solmuş duvar kağıtlarını, yerdeki havu dökülmüş halıyı görmedi bile. Salonun ortasında durup kendi kendine gülümsedi. "Burada mutlu insanlar yaşamış belli," dedi. "Evet, bu ev olsun, alıyorum." Tapuyu kendi holding şirketlerinden birinin adına çıkarttı. Onarım ve yenileme işlerinde hiçbir mimara, dekoratöre güvenmedi. Her şeyi kendisi planladı, kendi elleriyle yaptı. "Dünyanın en güzel aşk yuvası olmalı," diyordu kendi kendine. Marangozlardan, su tesisatçılarından, boyacılardan hep kusursuz iş bekliyordu. Dört minik yatak odasının duvar kağıtları söküldü, ara duvarları yıkıldı, tüm alan bir tek kocaman oda haline getirildi. Balkon kapıları bahçeye açılıyordu. Karşısında Masa Dağı'nın yamacı sarp biçimde yükselmekteydi. Blaine'e ve kendisine ayrı özel banyolar koydurdu. Onunki yakut kırmızısı, damarlı, krem rengi İtalyan mermerindendi. Muslukları Yunus biçiminde altın yaldızlıydı. Senten'inki ise pembe, ipek, bedevi çadırlarını hatırlatıyordu. Yatak müzeye layık bir parçaydı. İtalyan Rönesans tarzı, fil dişi ve altın varak süslemeli. Blaine yatağı ilk gördüğünde, "İstediğimiz zaman üzerinde polo da oynayabiliriz," demişti. Senten çok sevdiği Turner tablosunu getirip oraya astı. Güneş ışığı ve altın bir deniz. Bonard'ı yemek odası salonuna asıp kristal avizenin ışığının onu nasıl aydınlattığını seyretti. Queen Anne ve Louis Quatorze gümüş koleksiyonundan en güzel parçaları büfenin üzerine yerleştirdi. Köşke dört devamlı hizmetkar tuttu. Bunlar arasında Blaine için bir uşak, bir de full-time bahçıvan vardı. Aşçı Malayalıydı. Nefis baharatlı yemekler yapıyordu. Blaine'in de yemek tercihi o yöndeydi zaten. Parlamento binası yakınında dükkanı olan bir çiçekçiyle köşke her gün taze çiçek göndermesi için anlaşma yapılmıştı. Mahzene senden en nadide şarapları doldurmuştu. Soğutma odasında jambonlar, peynirler, havyarlar, füme mersin balıkları, lüks hayatın gerektirdiği diğer şeyler hazırdı. Bunca özenli planlamaya rağmen burada ayda bir tek gece geçirebilirlerse kendilerini şanslı sayıyorlardı. Gerçi arada çalınmış saatler vardı. Onlar elmas gibi değerliydi. Bazen öğleden sonraları buluşuyorlardı orada. Isabella'nın Blaine'i polo oynuyor sandığı saatlerde. Senten dantel yastıkta dönüp ona baktı. Pancurlar arasından süzülen ışıkta Blaine'in haşmetli Romalı burnu, geniş ağzı görünüyordu. Kepçe kulakları bile güzel diye düşünen Senten, kıkırdamamak için kendini güç tuttu. 3 yıldan sonra onun yanında hala kendini çocuk gibi hissedebilmesi harikaydı. Yataktan yavaşça şilteyi sarsmadan kalktı, üzerine sabahlığını alıp banyoya yürüdü. Saçlarını hızla fırçalarken ağarmış teller var mı diye kontrol etti. Sonra içi rahatladı, dişlerini fırçaladı, göz banyosunu yaptı, yüzüne krem sürdü, fazlasını sildi. Blaine yüzde kozmetik sevmezdi. Bideyi kullanırken Blaine'in bu bideyi ilk gördüğünde nasıl şakacıktan şaştığını hatırlatıp tekrar gülümsedi. Harika diye bağırmıştı Blaine, banyonun ortasında at yalağı. Ne kadar yararlı. Bazen çok komik oluyordu Blaine. Senten umutla gülümsedi, gardıroptan yeni bir sabahlık daha aldı. Hizmetkarların hepsi uyanmıştı. Efendinin evde olması nedeniyle sevinçli ve heyecanlıydılar. Blaine'i hepsi pek seviyordu. Yatağın yanına dikilip onun yüzüne baktığında Senten soluk soluğaydı. Bunca zamandan sonra hala heyecanlanıyordu ona bakarken. Herkesin karısından daha sadığım diye gururlandı. Daha görevine bağlıyım, daha sevgi doluyum, daha... Blaine'in eli birden ona uzandı, onu yakalayıp yatağa çekti. Senten'in ağzından bir çığlık kurtuldu. Demek hep uyanıktın diye bağırdı. Seni numaracı seni. Sana asla güvenilmez. Ara sıra birbirlerine hala o bilinçsiz coşkunluğa sürükleyebiliyorlardı. Ama genellikle sevişmeleri bu sabahki gibi yoğun bir şefkatle dolu oluyordu. Birbirlerinden istemeyerek ayrıldılar. Aşçı hacının hazırladığı kahvaltıyı kaçırmak istemiyorlardı. Senten ona robe de chambre'ını getirdi. Çin ipeğinden, üzeri incirlerle işli, rengi lacivert, astarı kırmızı, yakaları saten, komik bir şeydi. Blaine, başka kimsenin önünde giymezdim bunu dedi. Senten onu doğum günü armağanı olarak vermişti. Birinin önünde giyersen sakın bana yakalanma dedi Senten de. Ama Blaine artık alışmıştı onu giymeye, hoşuna gidiyordu. El ele bahçeye çıktılar, sofrada gazetelerini ellerine aldılar. Blaine önce ekonomi sayfasını, borsa haberlerini okuduktan sonra spor sayfasına geçer, poloya özellikle ilgi gösterirdi. Bakıyorum dün demeç vermişsin dedi Senten. Bakanımız çok iyi konuşmuş. Blaine pek iyi sayılmaz diyerek gülümsedi, kötü demek daha doğru. Neymiş bu gizli dernekler işi? Militan kuruluşlarla ilgili bir tartışma. Görünüşe göre sevimli Bay Hitler'in ve siyasal yardakçılarının ilhamıyla doğmuş bir şey. Korkulacak bir yanı var mı? Senten kahvesinden bir yudum aldı. Şu zengin İngiliz kahvaltılarına hala alışamamıştı. Konuyu biraz hafife alın. Gözlerini kısıp ona baktı. Örtbas etmeye çalışıyorsun değil mi? Blaine'i çok iyi tanıyordu. Blaine gülümsemeden edemedi. Gözünden hiçbir şey kaçmıyor değil mi? Bana anlatabilir misin? Aslında anlatmamam gerek. Kaşlarını çattı. Ama Senten hiçbir zaman onun güvenini boşa çıkarmış değildi. Aslında çok kaygılıyız dedi. Hatta Aubas'a göre bu iş 1914'te Devet'in komandolarını Kaiser için dövüşmeye çağırmasından bu yana rastladığımız en büyük tehlike. Durum tabii politik. Politik bir mayın tarlası. Durakladı. Senten daha anlatacakları olduğunu biliyordu. Sessizce onun karar verip devam etmesini bekledi. Pekala diye kararını verdi Blaine sonunda. Aubas benden bir soruşturma komitesine başkanlık etmemi istedi. Kabine düzeyinde ve gizli. Oseva Brandwag'ı soruşturuyoruz. Bu derneklerin en aşırı uçta en popüler olanı. Brodonboard'dan bile beter. Neden sen Blaine? Bu iş tehlikeli öyle değil mi? Evet öyle. Beni Afrikaner olmadığım için seçti Aubas. Tarafsız hakem olarak. OB'den söz edildiğini elbette duydum. Yıllardır adı geçiyor ama kimse fazla bir şey bilmiyor. Aşırı sağ kanat milliyetçileri, Yahudi düşmanı, siyah düşmanı. Her suçu İngiltere'nin kalleşliğine yüklüyorlar. Gizli bağlılık yeminleri, gece baskınları falan. İlkel insanlara yakışacak bir hareket. Mein Kampf'dan ilham almışlar. Ben daha okumadım o kavgam kitabını. Herkes ondan söz ediyor. İngilizce ya da Fransızca bir çevirisi var mı? Resmen basılmadı. Bende Dışişleri Bakanlığı'nın bir çevirisi var. Kabus gibi bir şey. Ayıp sayılabilecek düşüncelerle dolu. Çıplak saldırganlık felsefesi. Sana okuyasın diye verirdim ama şaşılacak kadar da kötü yazılmış. İfade ettiği duygular içini bulandırır. Belki iyi bir yazar olmayabilir dedi Senten. Ama Blaine kusurları ne olursa olsun Almanya'yı Weimar felaketinden sonra ayağa kaldıran da Hitler oldu. İşsizlik bulunmayan, ekonomisi canlı olan bir tek ülke varsa o da Almanya. Benim Krupp'taki Fabern'deki hisselerim son 9 ayda 2 kat değer kazandı. Blaine'in yüzündeki ifadeyi görünce birden sustu. "Bir şey mi oldu Blaine?" O bıçağını tabağına bırakmış Senten'e bakıyordu. "Alman silah sanayinde hisselerin mi var?" diye sordu alçak sesle. Senten evet anlamında başını salladı. "Altın standardından ayrıldığımızdan bu yana yaptığım en iyi yatırım." Sustu. O konuyu hiç konuşmamışlardı o günden bu yana. "Senden benim hatırım için hiçbir şey yapmanı istememiştim, değil mi?" diye sordu Blaine. Senten bunu bir düşündü. "Hayır, hiç istemedim." Şimdi istiyorum. Alman silah sanayindeki hisselerini sat." Senten şaşırmıştı. "Neden Blaine?" "Çünkü kanser propagandasına para yatırmak için ya da Cengiz Han'ın seferlerini finanse etmek gibi bir şey." Senten cevap vermedi. Yüzü ifadesizleşti, gözleri daldı, bakışları miyopluğunu belli etti. Blaine bu ifadeyi onun yüzünde ilk defa gördüğünde telaşa kapılmıştı. Zamanla anlamış, alışmıştı ama. Bu ifadenin anlamı Senten'in o anda zihinsel hesaplarla meşgul olduğuna işaret ediyordu. Hesaplarını bu kadar çabuk yapabilmesi Blaine'e her zaman hayran bırakmıştı. Derken gözleri yine anlamlı bakmaya başladı, yüzü gülümsedi. "Dünün fiyatlarıyla karım 126 bin sterlin. Zaten satma zamanı gelmişti. Londra'daki simsarıma telgraf çekerim. Postane açılır açılmaz." "Teşekkür ederim sevgilim ama keşke başka bir yerden kâr etmiş olsaydın." "Belki durumu yanlış değerlendiriyorsundur hayatım. Hitler belki senin sandığın kadar kötü biri değildir." "Benim sandığım kadar kötü olması şart değil senden. Kavgamda yazdığı kadar kötü olsa kabuslar şatosuna bir numaralı aday olmasına yeter." Blaine ağzına bir lokma daha attı, keyifle çiğnedi. Senten onu mutlu mutlu seyrediyordu. Blaine lokmasını yuttu, gözlerini açtı, çatalını havada sallayarak konunun kapandığını belli etti. "Neyse, bu güzel sabahta bu kadar korku hikayesi yeter," diyerek gülümsedi. "Bana spor sayfasını okusana kadın." Senten sayfaları çevirdi, yüksek sesle okumaya hazırlandı ama birden yüzünün rengi soldu, oturduğu yerde sallandı. Blaine bıçağını elinden bırakıp yerinden fırladı, onun arkasına koştu, omuzlarını tuttu. "Ne oldu sevgilim?" Çok telaşlanmıştı. Senten onun ellerini omzundan silkti, elinde titreyen gazeteye bakmaya devam etti. Blaine de baktı, dünkü yarışların sonuçları vardı. Senten'in atı Bonhauer'de girmiş, yarışı baş farkıyla kaybetmişti. Ama bu sarsılmanın nedeni o olamazdı. Senten'i sayfanın altına bakmakta olduğunu fark etti. Onun bakışını izledi, orada bir boksörün fotoğrafını gördü. Kameraya poz vermişti. Yumrukları havada, yakışıklı yüzünde karanlık bir ifade. Senten daha önce boksa hiç meraklı değildi. Blaine iyice şaşırdı. Sonra resmin altındaki başlığı okudu. Yumruklar Savaşı, Bölgeler Arası Şampiyonada Klas Gösterisi. Bu da bir anlam ifade etmiyordu. Resmin altyazısına eğildi. Kalahari Aslanı Manfred de la Rey şampiyona meydan okuyor. Maç zorlu geçecek. Manfred de la Rey. Blaine bu adı alçak sesle tekrarladı. En son nerede duyduğunu hatırlamaya çalıştı. Sonra gözleri parladı. Senten'in omzunu sıktı. Manfred de la Rey. Windhoek'ta o kadar aradığın çocuk o değil mi? Senten başını çevirmedi. Yalnızca hafifçe sallandı. Neden ilgileniyorsun onunla Senten? Senten duygusal açıdan büyük bir sarsıntı içindeydi. Olmasa belki başka türlü bir cevap verirdi ama kendini tutamadan sözler ağzından fırlayıverdi. O benim oğlum, evlilik dışı oğlum. Blaine'in eli omzundan çekildi, soluğunu sesli aldığı duyuldu. Bu tepki pek hızlıydı. Senten içinden delirmiş olmalıyım diye düşündü. Ona asla söylememeliydim. Blaine buna asla da anlayamaz. Beni asla bağışlamaz. Başını çevirip onun şok dolu ifadesini görmeye cesareti yoktu. Önüne baktı, ellerini gözlerine bastırdı. Onu kaybettim diyordu içinden. Blaine çok katı ahlakçı. Bunu kabullenemez. Seni seviyorum dedi yalnızca Blaine. Senten gözyaşlarından boğulmak üzereydi. Tüm gücüyle kendini ona doğru attı, onu sımsıkı kucakladı. Ah Blaine, bana karşı öyle iyisin ki. Bana anlatmak istiyorsan sana yardımcı olmaya hazırım. Konuşmak istemiyorsan onu da anlarım. Bir tek şey var. Ne olmuşsa, ne yapmışsan sana olan duygularımı değiştiremez. Sana anlatmak istiyorum. Senten gözyaşlarını tutmaya çalıştı, gözlerini onunkilere kaldırdı. Senden sır saklamayı asla istemedim, yıllardır söylemek istedim ama ben korkağım biriyim. Çok kusurun olabilir ama korkak asla değilsin sevgilim. Blaine onu tekrar oturttu, kendi sandalyesini onunkine yaklaştırdı, elini tuttu, dinlemeye hazırlandı. Şimdi anlat bana diye emir verdi. O kadar uzun bir hikaye ki. Sen 9'da kabine toplantısında olacaksın. Devlet işleri bekleyebilir. Senin mutluluğun dünyada benim için en önemli konu. Senten anlatmaya başladı. Lothar Dölaray'ın onu nasıl kurtardığını, kendisinin hani madenini nasıl keşfettiğini, Manfred'in çölde nasıl doğduğunu. Hiçbir şey saklamadı. Lothar'a olan sevgisini anlattı. Terk edilmiş, yalnız bir kadının kurtarıcısına duyduğu aşk. Sonra Lothar manevi annesini öldürdüğü zaman o sevginin nasıl nefrete dönüştüğünü de anlattı. Çocuğa da bulaşmıştı duyduğu nefret. Doğduğu zaman ona bakmayı, yüzünü görmeyi bile nasıl reddettiğini itiraf etti. Kötü ve haince davrandım diye fısıldadı. Ama kafam karmakarışıktı, korkuyordum. Bir piçle dönersek Courtney ailesi beni istemez diye düşünüyordum. Ah Blaine, bin kere pişman oldum sonradan. Lothar Dölaray'den ne kadar nefret ettiysem kendimden de bir o kadar nefret ettim. Johannesburg'a gidip onu tekrar görmek ister misin? Şampiyonayı seyretme bahanesiyle uçağa atlayıp gidebiliriz. Bu sözler Senten'i şaşırttı. Biz mi dedin diye sordu. Biz mi Blaine? Seni yalnız yollayamam. Bu kadar tedirgin edici bir şeye asla. Ama sen gelebilir misin? Ya Isabella? Şu anda senin ihtiyacın daha önemli. Gitmek istiyor musun? Ah evet Blaine, evet lütfen. Son gözyaşlarını dantel peçetesiyle kuruladı, keyfi yerine geldi. Başka kadınların şapka değiştirmesi kadar kolaylıkla ruhsal durumlarını değiştirebiliyordu Senten. Blaine onun bu yeteneğine her zaman hayranlık duymuştu. Senten planlara başlamıştı bile. Şasa Güneybatı'dan bu akşam dönecekti. Abe'ye telefon açar, yola ne zaman çıktıklarını sorarım. İşler yolundaysa yarın Johannesburg yoluna koyuluruz. Kaçta Blaine? Ne kadar istersen o kadar erken. Bugün öğleden sonra masamı toparlarım, Aubas'la da konuşurum. Bu mevsimde orada hava iyi olmalı. Belki birkaç fırtına ve sağanak olur o kadar. Blaine'in bileğini tutup kolundaki Rolex saate baktı. Hayatım, acele edersen kabine toplantısına hala yetişebilirsin. Onu garaja kadar geçirdi. Görevine bağlı zevce rolündeydi hala. Bentley'in açık penceresine eğilip onu öptü. Şasa gelince senin büronu ararım diye fısıldadı. Toplantıdaysan Doris'e mesaj bırakırım. Doris Blaine'in sekreteriydi. İlişkilerini bilen az sayıda insandan da biriydi. Blaine gidince Senten yatak odasına koşup telefona sarıldı. Windhoek hattı parazitliydi. Abe'nin sesi sanki Alaska'dan geliyordu. Şafak'ta yola çıktılar. Neredeyse 5 saat oluyor diyordu. David de onunla. Rüzgar nasıl abi? Yol boyu kuyruk rüzgarı olacak, alacaklar herhalde. Saatte 20 belki 30 mille gelirler. Teşekkür ederim. Ben onları iniş alanında bekleyeceğim. O biraz garip olur. Abe kararsız gibiydi. Dün madenden ayrılırlarken pek fiskos ediyorlardı. Benim geçirmeme izin vermediler. Belki yanlarında birileri vardır. Senten refleks sonucu kaşlarını çattı. Şasa'nın çapkınlıklarını ayıplamak içinden gelmiyordu aslında. Turrican'ı deyip geçiyordu. Kızların onu beğenmesinden gurur duyuyordu. Konuyu hemen değiştirdi. Teşekkürler abi. Ben yeni Namaqualand kira kontratlarını onayladım. Sen ayrıntıları sapta. Beş dakika kadar iş konuştular. Sonra Senten telefonu kapadı. Üç yeri daha aradı. Hepsi iş telefonuydu. Sonra Veltevreden'deki sekreterini arayıp dört mektup dikte etti. Londra'daki Simsar'a bir telgraf yazdırdı. Krupp ve Farben hisselerimin hepsini satın. Telefonu kapatıp Hacı ile Miriam'ı çağırdı. Yokluğunda eve nasıl bakacakları ile ilgili talimat verdi. Sonra hızlı bir hesap yaptı. Şasa'nın uçağı Dragon Rapid saatte 150 mil deniz mili hızla yol alabildiğine göre öğle olmadan Yanksfield'e inerlerdi herhalde. Bakalım Master Şasa'nın kızlar konusundaki zevki son zamanlarda gelişmiş mi? Çıkıp Daimler'e bindi, yavaşça dağın çevresinden dolandı. Malay mahallesinin dar sokaklarında müezzinin müminleri namaza çağıran ezan sesi yankılanıyor. Balık satanların bağırtıları, çocukların ciyaklaması da araya karışıyordu. Groote Schuur Hastanesi ve Üniversitesi tam Cecil Rhodes malikanesinin bitişiğindeydi. Rhodes'un ulusal mirası olan muhteşem malikanenin. Bir üniversite için dünyanın en güzel yeri olmalı diye düşündü Senten içinden. Üniversiteyi görmek yine aklına Şasa'yı getirmişti. Şasa bu yılı ikincilikle tamamlamıştı üniversitede. Blaine, Şasa'nın notlarını tartışırlarken, birinci olanlardan hep kuşku duyarım demişti. Çoğu kendilerine zarar verecek kadar zeki olur, çevrelerindekilere de pek bir yarar sağlamazlar. Ben başarıya ancak büyük çabalarla ulaşabilen normal fanileri tercih ederim. Onu şımarttığımı mı söylemek istiyorsun diyerek gülümsemişti Senten. Ama Şasa'yı bana karşı hep savunan sensin. Senin oğlun olmak dünyanın en kolay işi değil sevgilim. Ona iyi davranmadığıma mı inanıyorsun? Yo, ona çok iyi davranıyorsun. Belki onun yararına olmayacak kadar iyi. Ama ona pek kıpırdama alanı tanımıyorsun. Fazla başarılı ve hakimsin. Her şeyi sen yapmış, başarmışsın. O kendini kanıtlamak için ne yapabilir? Blaine, ben ona tahakküm etmiyorum. Hakimsin dedim. Tahakküm ediyorsun demedim. İkisinin arasında fark var. Ben seni o hakim tavrından ötürü seviyorum. Tahakküm etmeye eğilimli biri olsan nefret ederdim senden. Bu kullandığın dili hala anlayamıyorum. Sözlükten bakacağım. Şasa'ya sor. İngilizce tek birincilik aldığı ders diyerek güldü Blaine. Sonra kolunu onun omuzlarına attı. Dizginleri biraz gevşetmelisin senden. Ona kendi hatalarını yapma, kendi zaferlerinden gurur duyma fırsatı tanı. Ava çıkmak istese bile. Sen eti yenmeyen hayvanları öldürmeye karşı olabilirsin ama Courtney'lerin avcı olarak büyük ünü vardır. Rahmetli General Courtney yüzlerce fil öldürmüştü. Şasa'nın babası da avlanırdı. Bırak çocuk da hevesini alsın. Ona senin kendi elinle vermediğin yalnız iki şey var. Biri av, biri de polo. Ya pilotluk diye meydan okudu Senten. Özür dilerim, bir de o. Pekala, hayvanları katletmesine izin vereceğim. Ama Blaine, söylesene bana, poloda olimpiyat takımına girebilir mi sence? Doğrusunu istersen sanmıyorum sevgilim. Ama iyi oynuyor, sen kendin söyledin. Evet dedi Blaine, iyi oynuyor. Ateşi, ataklığı yerinde ama tecrübesi eksik. Seçilse bile en genç uluslararası oyuncu o olur. Ama ben seçileceğini sanmıyorum. Bence o Clive Ramsey seçilir onun yerine. Senten ona bakıyordu. O da ifadesiz gözlerle kadına baktı. Senten'in aklından geçenleri biliyordu. Blaine Ulusal Seçme Komitesi'ndeydi. David Berlin'e gidiyor. Senten olayları iyi izliyordu. David Abrahams, insan kılığına girmiş bir ceylan dedi Blaine, mantıklı bir tavırla. 200 metrede dünya dördüncüsü, 400 metrede dünya ikincisi. Genç Şasa ise seçilmek için dünyanın en iyi 10 oyuncusuyla yarışmak zorunda. Şasa'yı Berlin'e yollayabilmek için neyi olsa feda ederdim. Herhalde ederdin diye kabul etti Blaine. Senten, Cape Town Üniversitesi'nin mühendislik okuluna yeni bir bina bile yaptırmıştı. Courtney binası. Buna Şasa'nın Oxford'a gitmek yerine orada okumasına karar verdikten sonra yapmıştı. Evet, hiçbir konuda hasislik etmeyeceğini biliyordu Blaine. İnan bana sevgilim, elimden geleni yapıp Durakladı. Senten ümitle ona baktı. Şasa'nın adı tartışılırken odadan çıkacağım. Senten o konuşmaları düşünürken amma da dürüst diye patladı. Yumruğunu öfkeyle Daimler'in direksiyonuna indirdi. Sonra birden köşkteki fil dişi ve altın varaklı yatak geldi gözünün önüne. Belki de başka bir sıfat daha doğru olur diye karar verdi. İniş pisti boştu. Daimler'i hangarın yanına park etti. Şasa inerken onu havadan göremeyecekti. Sonra bagajdan yolculuk halısını çıkardı, bir ağacın altına yayıp beklemeye koyuldu. Güzel bir yaz günüydü, tatlı bir rüzgar esiyor, sıcağı biraz hafifletiyordu. Halıya yerleşip eline Aldous Huxley'nin Yeni Dünya adlı kitabını aldı. Geçen haftadan beri bitirmeye çalışıyordu bu kitabı. İkide bir başını kaldırıp kuzey göklerini tarayarak okumayı sürdürdü. Ayrım sonu.